Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PES 2019'a şöyle bir ilk bakış atacağız. Ana menüde direkt olarak karşımıza çıkan şey aslında ilk olarak MyClub'la ilgili yenilikler oluyor. Bildiğiniz gibi bu sene PES 2019'un en önemli özelliklerinden, en önemli yeniliklerinden bir tanesi de aslında Spor Toto Süper Lig'in lisanslı bir şekilde oyunda yer alması. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin stadının da oyunda yer alması. Bunlara geçmeden önce, yani takımlara bakmadan önce şöyle bir oyun ayarlarına bakalım isterseniz. Ekstralar kısmından oyun ayar ilk çıktığı dönemde aldıysanız canlı güncellemeyi uygulamayı unutmayın. Çünkü böylelikle kadrolarınız şu anki güncel hale geliyor. Online kısmında neler var? Online klasmanlar, ortak karşılaşmalar, hızlı maç, dostluk maçı lobisi ve takım oyunu lobisi gibi özellikler yer alıyor. MyClub modu bildiğiniz gibi FIFA'daki Ultimate Team'e benzer bir mantıkta ilerleyen bir mod. PES'in de yine en çok oynanan modlarından bir tanesi. Ortaklaşa online modlarda arkadaşlarınızla birlikte aynı takım içerisinde mücadele edebiliyorsunuz. Dilerseniz hızlı maçlar yapabilirsiniz. Takım oyununda da 22 oyuncu, herkes bir oyuncu, kendi yarattığınız bir oyuncuyu kontrol ederek mevkinizin gerekliliklerini yerine getirerek 22 kişi bir topun peşinde koşabiliyorsunuz açıkçası. Offline modlara baktığımızda ana lig, yani her zamanki bildiğimiz Master Lig yine oyunda mevcut. Efsane olun, yani Become a Legend modu, bu da deminki modla ilişkili, yani kendi oyuncunuzu geliştirdiğiniz mod. Bunun dışında lig ve kupa mücadeleleri de verebiliyorsunuz oyun içerisinde. Tabi bunlara da şimdi yavaş yavaş gireceğiz. Gösteri maçına geçmeden önce burada farklı seçenekler de var. Bunlardan bir tanesi, yani benim için bu seneki ilgi çekici modlardan birisi olan rastgele seçimli maç. Rastgele seçimli maç nedir derseniz de şöyle ufak bir özetlemek gerekirse, NBA'deki draft mantığıyla iki takım da kendisine göre nasıl diyeyim, belli oyuncuları belli yerlerden belli bölgeleri seçerek aslında bir seçim yapıyor ve bu seçime göre o bölgeden rastgele oyuncular atanıyor. Zaten şimdi ben size gösterdikçe göreceksiniz. Okey diyelim. Burada Spor Toto Süper Lig var zaten. Takımlara, detaylara, formalara daha sonra maça girerken, esas hazırlık maçına girerken girişiriz ama şöyle hızlıdan göstermek için bir Fenerbahçe Galatasaray seçelim. Gördüğünüz gibi 4 tane klasman var ve hepsi için seçebileceğiniz seçenekler var. İlkinde bir takım seçelim. Buradan şöyle bir İngiltere'ye de bakacak olursak pek doğru düzgün lisanslı takım yok. Bir tane Liverpool'dan oyuncu seçsin. Yani bir klasmanımız Liverpool'dan oyuncu seçmesi olacak. Bir diğer klasmanımız İtalya Ligi. Vatandaşlık olarak seçelim bir tane de. Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika olsun. İllaki de bir şey seçmek zorunda da değilsiniz. Bunu okey dedik. Diğer tarafta da hiçbir şey seçmedim. Şimdi bu seçilen kriterlere göre takımımıza oyuncular atanacak. Dilerseniz karşılıklı olarak bu oyuncuları takas etmeniz için takas turları da açabiliyorsunuz. Şu an oyuncular en düşük overall'dan en yükseğe doğru sıralandı. İlk 3'ü gösterilmiyor onlar. Sonrası da özel gösterilecek. Bakalım bize gelen ilk 3 oyuncu kim? Biri kaleci. Evet, Manolas, Courtois ve Skriniar geldi. Savunma ağırlıklı oldu en iyi 3 oyuncumuz. Galatasaray'da da biri kaleci. Kim onlar? Rakitic, Neuer ve Julian Brandt oldu. Galatasaray'a düşen bu draftta en yüksek 3 futbolcu. Dilerseniz dediğim gibi, ya şu oyuncuyu ben alayım, şu oyuncuyu sen al gibisinden takas yapmak, istemediğiniz oyuncuları el değiştirmek ya da bu tarz şeyler mevcut. Ancak her zaman yapacağınız hamlelerin kesin garantisi yok. Ve ben mesela örneğin Galatasaray'dan Rakitic'i almak istiyorum. Alabilecek miyim ama? Korumalı oyuncu. Korumalı olduğu için izin vermedi. Şuradan bir oyuncu seçelim. Kimi seçsek? Arslan'a Giç. Bragi olsun. Okey diyelim. İstenmeyen oyuncu olarak Bragi'yi seçtim. Yani Bragi'yi alabilirsin diyorum şu an Galatasaray'a. Bir de Klonaridis dedim. Evet, takas sonuçları olmadı. Biz oyuncuyu alamadık. Galatasaray korudu. Ancak Manolas Araz'la yer değiştirdi ve böylelikle aslında pek de istemediğimiz türden bir takas gerçekleşmiş oldu. Bu şekilde takaslarla, yani klasik kadrolarla maç yapmaktan sıkılırsanız bu oyun modunu tercih edebilirsiniz. Ancak ben şu an istiyorum ki şöyle oyuna bir ilk bakış atalım. Türkiye Ligi'nde takımlar nasıl yapılmış, nasıl oluşturulmuş, biraz onlara geçelim isterseniz. Bu videomuzda dediğim gibi bir ilk bakış yapacağız, bir derbi maç yaparız. Ama sonrasında oyun oynadıkça daha detaylı bilgiler için yine karşınızda oluruz bir başka videoda. Şöyle gösteri maçı diyelim. Bir tek başıma oynayacağım. Kullanıcı biri seçelim. Canlı güncelleme devam ediyor. Oyuna ilk günden itibaren gelen güncellemelerle transferlerin pek çoğu çözülmüş. Zaten birazdan kadroları da geçeceğiz ama Türkiye Ligi'ne gelmeden önce oyunda hangi ligler var ona bakalım isterseniz. İlk sırada Belçika Ligi var. Geçtiğimiz yıllarda PES 2018, 17, 16 yani geriye doğru dönüp baktığımızda bu kadar yoğun bir lig sayısı yoktu. Daha bilindik ligler İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, bitti gitti Almanya bile yok. Zaten yine yok. İngiltere'de gördüğünüz gibi iki takım haricinde lisanslı takım yok. İngiltere'nin ikinci liginde de aynı şekilde hiç lisanslı takım yok. Ancak bunlar PlayStation'da da bir USB'den atacağınız bir dosyayla bunları lisanslamanız da mümkün. Öyle kolaylıkları da var oyunun edit kısmından. Takımların lisans yamalarını kullanıcılar tarafından geliştirilen şeyleri yapabiliyorsunuz. Fransa'nın hem Lig 1'i hem Lig 2'si lisanslı bir şekilde oyunda yer alıyor. İtalya Ligi de aynı şekilde bir eksikle, o da Juventus yine geçen sene olduğu gibi resmi olarak oyunda yer almıyor lisanslı olarak. Hollanda Ligi yine tamamıyla lisanslı. Bir tek NAC Breda'nın o kadar kötü bir logosu var ki alınmasın NAC Breda taraftarları varsa, orijinali bile çakma gibi duruyor. Burada da Portekiz Ligi'nde de takımların çoğu görebildiğim kadarıyla lisanslı, bazılarının logolarını, amblemlerini tam olarak bilmiyorum açıkçası. Yani gerçekteki amblemleri nasıl diye, ama görebildiğim kadarıyla lisanslı. Rus Ligi var oyunda. Lig sayısını, aslında lisanslı lig sayısını arttırmaları güzel olmuş. Biraz daha FIFA ile yarışabilir seviyede hala değil ama artması tabii ki güzel. İskoçya Ligi de oyunda yer alan liglerden birisi. Celtic'le, Rangers'la mücadeleye girebilirsiniz. İspanya'da yine lisanslı olmayan liglerden ne yazık ki sadece Barcelona lisanslı bir şekilde yer alıyor. Real Madrid, Atletico Madrid, bunların hiçbirisi bu sene İspanya Ligi adına söylemek gerekirse PES 2019'da lisanslı değil. İsviçre Ligi var. Spor Toto Süper Ligi en son geleceğim. PES Ligi'nde zaten burada bilinmedik takımlar var. Diğer Avrupa takımlarında da ligi olmayan bazı güçlü takımlar var. Ancak burada da Bayern Münih'i göremedim. Leverkusen ve Schalke var. Schalke ile anlaşma da yapmışlardı ama Bayern Münih gibi önemli bir, güçlü bir takım burada yer almıyor. Bunun dışında da Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ligleri, Asya Şampiyonlar Ligi takımları gibi aslında bizim tarafı pek de ilgilendirmeyen ligler olduğunu düşündüğüm için onlara çok girmiyorum. Dilerseniz bizim lige geçelim esas. Bu seneki takımlar logolarıyla birlikte ligimizde lisanslı bir şekilde yer alıyor. Ancak ben daha öncesi, video öncesinde de biraz bakınma fırsatı buldum. Şunu söyleyebilirim ki her ne kadar logolar lisanslı olsa da formalar tam anlamıyla oyuna aktarılmış değil. Örneğin Çaykur Rizespor'un formasında her zaman önde bir Çaykur amblemi olur. Ankara Gücü'nde bir reklam var mıydı bilmiyorum ama lige yeni çıkan takımların özellikle reklam logolarının formada olmadığını fark ettim. Benim ilk dikkatimi çekenlerden birisi buydu. Takım güçleri aşağı yukarı birbirine yakın. Hep 67, 68, 72, 73 tarzı. Başka iki takım bakalım şöyle. Göztepe ve Bursa. Gerçi bunların da herhangi bir reklam anlaşmaları var mı emin değilim. Ama sanki Bursa'nın vardı diye hatırlıyorum. Neyse. Bunları da geçelim. Ama sonuç olarak görebiliyoruz ki tüm takımlar, iki takım daha bakayım, Başakşehir ve Trabzon, tüm takımlar lisanslı bir şekilde oyuncularla birlikte yer alıyor. Evet, Trabzonspor'un QNB Finans Bank reklamı yer alıyor. Sanki yanlış hatırlamıyorsam Başakşehir'in de forma reklamı vardı ama sanırım o da koyulmamış olabilir. Zaten üç büyüklerde de, Fenerbahçe ve Galatasaray'da da, şimdi maça da yavaş yavaş girelim isterim. Onlarda da bazı reklamların eksik olduğunu gördüm daha öncesinde. Ama genel olarak ligimizin bir kere lisanslı bir şekilde oyunda yer alması güzel. Bu arada dikkatimi çeken bir şey, sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Fenerbahçe 77-77-75, Galatasaray 76-76-75. Fener'in gücü daha yüksek ama Fener 3.5, Galatasaray 4 yıldızdı. İç sağ dış sağ formalarına baktığımız zaman burada formaların gayet orijinaline yakın bir şekilde olduğunu görüyoruz. Ve evet, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oyunda yer alan stadlardan birisi. 43 tane stadyum var. 45 yazdığına bakmayın. Bunlardan bir tanesi rastgele, bir tanesi de iç sağ takımlarının seçimi olduğu için. Ve stad atmosferleri de şu gördüğümüz ekrandan eğer konuşacak olursak, şu dağ manzarası özellikle çok güzelmiş. Gayet güzel stadlar mevcut oyunda dünyanın farklı noktalarından, farklı bölgelerinden, bunu da es geçmeyelim istiyorum. Village Park National PES League Stadyum, PES'in kendi stadyumu gerçekte olmayan bir stadyum. Camp Nou, Veltins Arena, dediğim gibi Schalke ile bu yıl özel bir anlaşma yapmışlardı. Emirates Stadyumu, Giuseppe Meazza, San Siro, zaten ikisi aynı stat. Inter kullanınca farklı, Milan kullanınca farklı isim oluyor. Saint Jakob Park ve evet, maçı biz Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapalım. Zaman, işte çim uzunluğu vesaire her şey rastgele olsun. Zorluk düzeyimiz süperstar, en yüksek zorluktayız. Ve şöyle aşağı doğru inecek olursak top türü özellikle. Gördüğünüz gibi oyunda Spor Toto Süper Lig'in bu yılki resmi topu var. Toplamda 38 tane top var. Eski, yeni, şu an zaten gördüğünüz bu toplar PES serisinde PES 2008'den beri, yani bu yana sürekli olarak oyuna eklenen PES topları bunlar da. Bunun haricinde tabii bir de oyun planı kısmı var. Dilerseniz oraya da geçelim ama şu ekranda görebileceğimiz üzere Fernando ve Mehmet Topal çok çok iyi bir şekilde modellenmiş. Mehmet Topal adeta gerçek gibi bakıyor cidden. Başlama vuruşu demeden önce dilerseniz bir de oyun planına şöyle bir geçiş yapalım. Takım kadrolarına burada bakacak olursak ilk başta Fenerbahçe'de görüyorum ki Slimani ilk 11'de forvette. Ayev var. Josef gitmiş. Elif Elmas var kadroda. Galatasaray tarafında da Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş, Mariano, Maicon, Rindong, Fernando, Mustera, Nagatomo. Herkes tam kadro. Yedeklerde de Emre Akbaba yine orada gördüğüm Muğdat Çelik bu seneki transferlerden. Çoğu transfer yapılmış. Barış Alıcı var, Berke Özer var, Ferdi Kadıoğlu var. Fenerbahçe'nin genç transferleri. Onlara da yer verilmiş. Yani geçtiğimiz seneler kadar çok da geriden gelmiyor diyecektim ki burada bir Giuliano gördüm. Tabii o da yakın dönemde gitti. O yüzden hemen düzeltmemişler herhalde. Frey gelmiş. Ama bunlar da zaten ilerleyen dönemlerde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte oyuna gelecek ilk güncellemeyle tüm kadrolar yenilenecektir diye düşünüyorum. Şöyle ben bir ufak kendi hayalimdeki Fenerbahçe'yi görme açısından kadroda değişiklik yapacağım. Sağda Ayev, solda Barış. Orta sahada Alper değil, Mehmet Ekici. Kadro böyle olsun. Bir de Berke'yi alalım kaleye. Yani Berke'siz çıkmam ben. Volkan'ın hatalarındansa Berke hata yapsın. En azından öğrenir. Isla'dansa da böyle bir şey oldu sanki. Latin Amerika şeyi. Isla'dansa Şener'i tercih edeceğim sağ bekte de. Benim takımım şu an hazır. Galatasaray kadrosu da görebildiğim kadarıyla hazır. O zaman şöyle başlama vuruşu diyelim ve artık buradan maça geçelim. Ben de şöyle suyumdan bir yudum aldım. Daha önce PES 2019'un demosunu Monster'da bu hafta programında konuk ettiğimizde benim ilk dikkatimi çekenlerden birisi çim detaylarıydı. Çimlerin çok daha gerçekçi gözükmesiydi. Bakalım Şükrü Saracoğlu nasıl gözükecek, atmosfer nasıl olacak? Ben de heyecanlıyım açıkçası bu konuda. Evet, Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndayız. Taraftarlar tıklım tıkış doldurmuşlar tribünleri. Jim Beglin ve Peter Drury yine maçın anlatımında bizlerle, bayık sesleriyle ne yazık ki. Ancak stat atmosferi gördüğünüz gibi çimler de oldukça güzel gözüküyor. Oyuncu yüzlerine de birazdan maça başlamadan önce şöyle bir bakarız. Ama ilk görünüm, ilk izlenim anlamında gayet etkileyici durduğunu söyleyebilirim. Evet, basın mensupları da oyuncuları yakalamaya çalışıyor. Bu arada maçın hakemi siyahıydı galiba. Evet, Galatasaray tribünleri de deplasman tribününde kendine ayrılan yerde doluşmuş şekilde Galatasaray taraftarları. Az sayıda taraftar destekliyor bugün. Normalde Türkiye'de şu an alıyorlar mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla deplasmana üç büyükler taraftar götürmüyordu yakın zamana kadar. Belki son bir iki senede bu durum değişmiş olabilir ama tam benim de net bir bilgim yok bu konuda. Buraları geçmeyeceğim. Görelim istiyorum başlangıç animasyonlarını. Normalde zaten bir kere meraktan izleriz bunları. Sonra oyuna alıştıktan sonra hep bildiğimiz şeyler aynı terane durumuna düştüğü için bir daha hiç açılıp izlenmez bunlar. Ama gayet güzel yapılmış. Evet, oyuncular görüntüye geliyor. Deminki kimdi çözemedim ama Andreev gayet güzel yapılmış. Zaten evet, Süper Lig topunu da görüyoruz. Maça başlamadan önce ilk olarak şöyle bir oyuncu yüzlerine bakalım isterseniz. Tabii hiç hareket olmadığı için pozisyon tekrar yok. Şöyle hemen pas verip durdurayım. Evet, Slimani ile başlıyorduk. Eren derdi yok. Tabii PES'in kamerasını da hiç kullanmadığım için evet şöyle döndürelim oyuncu yüzüne doğru. Kamerayı da hangi tuşla değiştiriyoruz? Sanırım ki çarpı mı yuvarlak mı? Evet, çarpı. Çarpıymış, tamam. Şöyle bakalım, Eren derdi yokun yüzünü yapmamışlar. Topu yapmışlar. Belhanda'ya şöyle bir dönelim. Herkesin de kameraya arkası dönük galiba. Evet, Belhanda da gayet güzel bir şekilde gerçeğine uygun oyuna aktarılmış. Henry Onyekuru editten yapılmış. Gerçek değil. Sinan Gümüş'e bakıyorum. Sinan da aynı şekilde kendisi değil. Yani gerçek yüzü değil. Fernando gerçek yüzüyle oyuna aktarılmış. Ryan Donk hiç benzemiyor. Yani böyle bir Ryan Donk olamaz. Nagatomo gayet başarılı. Mariano her şeyle olmuş. Ahmet Çalı uğraşmamışlar. Maicon sanki yani olmuş gibi. Muslera nedense böyle bir yaşlı, gözlerin altı çökük gibi yapmışlar. Bir değişik olmuş. Slimani neye şaşırdın sen? Slimani bir değişik bakıyor. Bir korkutucu bakıyor, böyle şaşırmış. Barış Alıcı yapılmamış. Andreev demin görmüştük, zaten yapılmış. Bu arada Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özel gibi genç yetenekler, 18-19 yaşında çocuklar. Çocuk diyorum aslında, çocuk demem de doğru. Ben 25 yaşındayım yani. Baktığın zaman Berke benden 7 yaş küçük. Vay arkadaş, yaşlanıyoruz cidden. Ve bu genç yeteneklerin overall olarak da oyuna gayet iyi yansıtıldığını söyleyebiliriz. Şu an Fenerbahçe kadrosunda görebildiğim kadarıyla çok fazla oyuncu yok. Sadece Mehmet Topal, Andreev, Slimani, Şikirtel, Neuchtater yapılmış. Diğer oyuncular editten düzenlenerek oyuna aktarılmış. Dedikten sonra artık yavaş yavaş maça da girelim. Yani öncesinde birkaç deneme maçı yapma fırsatım oldu ve şu anda zaten hani direkt bu izlenime nereden kapıldın demeyesiniz diye bunu ön bilgi olarak vereyim dedim. Benim ilk dikkatimi çeken şey ikili mücadelelerin oldukça zor olmasıydı. Rakipler gayet iyi kapanıyorlar, boşluk bırakmıyorlar. Hızlı bir şekilde oyunu okumanız lazım, hızlı hareket etmeniz lazım. Yoksa hani ağır hareket ederseniz rakip topu direkt ayağınızdan söküp alıyor. Şöyle biraz atak yapmaya çalışan Mehmet Ekici, Elif Elmas içeriye doğru, sonuç yok. Mustera'da kaldı top. Etkisiz bir şuttu. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe Galatasaray derbisi güneşli bir gündüz vaktinde oynanıyor. Pek alışılageldik bir durum değil ama olsun. Rakiplerin en çok süperstar zorlukta da dikkatimi çeken durumu, böyle kanatlara geldikleri zaman hemen geriye bir pasla ver kaçı çok deniyorlar. Yani çok sık deniyorlar. Her maç en az 4-5 kere buna denk geliyorum. Ve gördüğünüz gibi şu ikili mücadeleler, aman diyeyim. Orada bir karambol oldu ama ikili mücadeleler gerçekten kıran kırana geçiyor. Hani bir rakibinizin yanından geçerken omuz koyacağını düşünerek şöyle bir tırsıyorsunuz bazen. Dikkatli adım atmanız gerekiyor ama bu pas da nasıl geçmedi anlamadım gerçekten. O yüzden iyi oyunu okumanız lazım. Sabırlı bir şekilde oyun kurmanız lazım. Oyuncularınızı boşa kaçırırken olası top kayıplarında da arkayı boş bırakmamak için elinizden geleni yapmanız lazım. O yüzden biraz alışmak gerekiyor. Ben normal şartlarda bir FIFA oyuncusuyum. Daha çok FIFA oynuyorum. Çünkü bana daha esnek geliyor FIFA'nın kontrolleri. Aynı şekilde oyuncuların hareket animasyonları da daha akıcı geldiği için. İstediklerimi, aklımdakini sahaya daha iyi yansıtabildiğimi düşünüyorum. PES'te de bu her sene biraz daha bunu yapabilme kapasitem artıyordu açıkçası. Ancak her ne kadar artarsa artsın, şu anda da zaten oyuncuları kontrol ederken, hamle zamanlamalarını takip ederken biraz ağırlık hissediyorum açıkçası. Yani benim istediğim bir hamleyi oyuncu ben dedikten çok sonra yapıyor bazen. Animasyonunun bitmesini bekliyor. Bazen paslar ne kadar hızlı atarsam atayım çok yavaş gidiyor ama tabii bunlar biraz da alışkanlıkla alakalı olan şeyler. Şöyle güzel gördük. Şener, oradan bir orta açar mıyız? Güzel de depara kalktık. Slimani, ah vuramadık. Tabii alışmak gerekiyor dediğim gibi. Yani hem fizikli oyuncularınızın fiziğini nasıl kullanacağınızı bilmeniz lazım. Hem hızlı oyuncuları kullanmayı bilmek lazım. Bu arada demin de gösterdiğim üzere lafımı devam ettirirken tabii onu söyleyemedim. Eğer ki oyun durduğu anda PlayStation 4 üzerindeki D-pad'in, daha doğrusu öndeki pad bölümünün sol tarafına basarsanız hızlı oyuncu değişikliği özelliği çıkıyor. Buradan da herhangi bir oyuncuyu hızlı olarak hiç oyunu durdurmadan, pause menüye geçmeden oyuncu değişikliği yapabiliyorsunuz bu sayede. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Yani olabildiğince maçın durmaması sağlanıyor. Bence önemli bir şey bu. Derken şöyle atak yapmaya da çalışıyorum ama Galatasaray çok iyi kapanıyor. Mehmet Ekici bir pas. Yani nereden açmaya çalışsam hemen önde baskı, hemen topu alan oyuncuya bir pres ve çok çabuk topu kapıyorlar. Bakalım bu maçın akıbeti nasıl gidecek. Eğer duran top olursa bir duran top kullanmak istiyorum bu maçta. Çünkü kayıt öncesi de oynadığımda duran toplardan çok güzel goller buldum. Oldukça kolay geldi bana duran topları kullanması. Gayet etkili şutlar atılabiliyor. Yani çok sıkışık maçlarda bir duran topla bazen kilidi açabiliyorsunuz. Ama dedim ya, şimdi kesin gelmez bu maç. Bakalım. Moştater'le uzaklaştırdık. Şimdi Mehmet Ekici. Şöyle bir pas verelim. Ben biraz daha böyle yavaş topa basarak takım arkadaşlarım ileri çıkmasını bekleyerek oynamayı seviyorum. Ancak ben bekleyince Galatasaray topu kapıyor. Beklemeyip hızlı oynayayım desem ileride çoğalamıyorum. Yine basıyorlar, kapıyorlar. O yüzden yani biraz da oyun tarzınıza göre oyuncu seçmek önemli. Ben mesela ağır forvetleri hiçbir zaman sevmemişimdir. Gerçek hayatta ne kadar işe yararsa yarasın. İşte Eren Derdiyok gibi, Fernandao gibi, Slimani gerçi biraz ondan uzak ama yine oyun mantığıyla konuşursak Gomis gibi oyuncular. Çok sevdiğim oyuncular değil. Yani güçlü olacaksa aynı zamanda hızlı, çevik de olması lazım. Her şeyi bir arada sunması lazım ama hız benim için, yani füleli adımlarla böyle basıp gidecek forvetler her zaman daha makul geliyor. Tabii bu herkesin oyun anlayışına göre kişiden kişiye değişir. Maç bir o kalede bir bu kalede gidiyor. Orta saha mücadeleleri şeklinde geçiyor şu ana kadar. Ama dediğim gibi ikili mücadeleler, fizik mücadeleler gerçekten kendini hissettiriyor. Stat atmosferi gayet kabul edilebilir seviyede. Tabii bunu FIFA ile kıyaslamayacağım çünkü orada da başka bir seviye var. Tabii oyunun çıkmasına da daha var. İki oyun farklı zaman dilimlerine geldi. PES daha erken çıkış yaptı bu sene. FIFA da geldiği zaman yine ona da bir ilk bakış yaparız. Takımlarımızla veya diğer oyundaki takımlarla maçlar yaparız. Orada da çok merak ettiğim bir yeni Santra modu var. Derken ilk yarı bitti. 0-0 sonuçlandı. Sanıyorum ki bir Mehmet Ekici görüyoruz ancak pek benzemiyor. Ne yazık ki maçın başında da baktığımız gibi. Bakalım 0-0'ın devamında ikinci yarıda maçı kendi lehimize çevirebilecek miyiz veya kaybedecek miyiz? Hiçbir şey belli değil. Toplu oynamada daha öndeyiz ama Galatasaray daha etkili kullandı şu ana kadar pozisyonlarını. Yani benim en azından maça yönelik izlenimim şu ana kadar bu şekilde oldu. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Galatasaray'la başladık ikinci yarı. Ve şöyle bir oraya basabilir miyiz acaba? Ryan Donk. Bas onu. Alırsın. Barış, yetişebilecek misin? Ha, bizde zaten güzel. Hemen hızlı kullanalım. Şikirtel, Barış. Ters kanada oynadı. Neustadter. Ondan bir pas. Şener, Ayev, Ayu diyenler de var Andre Ayev'e. Değişik. Evet, yine hızlı oynamak isterken Galatasaray'ın orada 2-3 oyuncusuyla baskısı topu geçecek bir boşluk bıraktırmadı adeta ve elimizde olmadan kaybettik ne yazık ki o pozisyonu. Şimdi içeri doğru sokulmak istedi Henry Onyekuru. Sonuç yok. Sorun var, sonuç yok. Biz de şöyle bir atağa çıkabilsek güzel olacak. Hasan Ali. Ah be Hasan Ali. Hasan Ali'yi çok güzel yapmışlar gerçekten. Pası rakibe attı. Hasan Ali ile çıkmak istemiyorum o yüzden. Orta yaparsam da büyük ihtimal rakibe çarptıracak. Veya hiç kimsenin olmadığı bir yere orta yapacak. Bu arada Galatasaray bizim kalemizin önünde bayağı baskı kurdu. Aman diyeyim. Hoca nasıl faul ya? Nasıl faul? İkili mücadele. Evet. Türk derbisinde siyahi hakem. Ya olmadı ama ya hakikaten. Bir de itiraz ediyor o kadar. Sanki kırmızı kartlı hareket yaptı. Kim var topun başında? Maicon. Şöyle geriye adam çekelim bir tane. Herkes barajda bizde maşallah. Baraja yapma be. Baraja çarptı diyecektim ki tam köşeden ağlarla buluştu. Biraz şans golü oldu bu. Bayağı şans golü oldu yani. O kadar güzel köşeye gitti ki top. Yani oraya vursa belki o kadar vuramazdı. Gördüğünüz gibi tekrar izleyelim. Barajın arasından çarpan top tam köşeye, direğin içine çarpmış. Berke ne yapsın? Evet, Muğdat Çelik oyuna giriyor. Eren derdi yok. Oyundan çıkıyor. Hakem hızlı olması yönünde uyarıyor. Bu da güzel bir detay. Evet, Muğdat oyuna girdi ama Muğdat'ın çorapları fazla aşağıda. O normalde çorabı boğazına kadar çekiyordu genelde. Yani ben en azından maçlarda öyle gördüm hep. Yaz havası, Ağustos bile olsa çorapları yukarı kadar çekiyor. Şimdi İslam Slimani. Slimani bir atak yapalım şuradan. Ferdi demişim. Elif Elmas. Ferdi Elmas'a gitti aklım. Çok eski bir Galatasaray kalecisi. Böyle CM 3-4 zamanlarından oynayanlar bilir belki. Bir an isimler karıştı. Çok fazla futbol oyunlarıyla haşır neşir olunca insan bazen isimleri de karıştırıyor böyle. Elif Elmas'tı. Düzeltelim tekrar. Şimdi Ayav orada araya girmeye çalıştı. Şener nerede? Şener nerede bekliyor? İçeride. Tekrar Ayav, Şener. Oradan geriye bir pas. Tekrar çıkalım. Şener. Şener'le bir atak olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Slimani koş abi, bir şey yap. Güzel. Slimani boşa çıktı ama pas kötü yere. Bir orta, Barış Alıcı vuramadı kafayı. Şener biraz daha Slimani'nin tam önüne atabilseydi topu, daha farklı bir atak olabilirdi. Hasan Ali ile orta yapıyoruz ya. Duruma bak. Ama Slimani ile etkili vuramadık bu sefer de. Olsun. Maç 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor. Mariano ile şimdi sağ kanattan çıkıyor rakip takım. Bas orada Barış. Güzel Barış. Yapma Barış. Düştün Barış. Ayev bas. Yok, basamıyoruz ki. Basabilsek. Ya tam basacağız. Çok hızlı paslar yapıyorlar. Bak şimdi yine geri oynar. Yine uzun oynar. Hep aynı şey. Hep de yiyoruz. Ama biraz daha atak varyasyonu görmek isterdim. Aman diyeyim, aman aman aman. Ayev. Elif Elmas. Şimdi hızlı çıkabilir miyiz? Çıkamadık. Yine yıktılar geçtiler Elif'imi. Nagatomo. Yine oynadı. Bu sefer araya girdik, evet. Yine aynı şeyi yapmaya çalıştılar ama olmadı. Henry Onyekuru oyundan çıkıyor. Feghouli giriyor. Sofyan Feghouli. Galatasaray'da tartışılan bir isim. Bakalım onun girişi maça nasıl etki edecek. Biz de bir yandan Soldado'yu oyuna aldık Slimani yerine. Aman diyeyim, aman diyeyim. Tutun onu, tutun onu. Tutun, atamasın. Dışarı kadar çıkarttık, güzel. Savuşturalım bu atağı. Evet, herkes savunmada, bizde maşallah ya. Takım halinde savunuyoruz. Otobüsü park ettik resmen savunmanın önüne. Bizden mi yine? Yapma be. Mesela ki rakipten çıktı gibi gördüm ama. Şöyle aman aman aman aman. Çık oradan Mehmet, çık. Elif. Elif yapma Elif ya. O nasıl pas Elif ya? Aman aman aman, ne oluyor? Çok acayip bir pas geldi havadan. Hasan Ali, Barış, Şikirtel, Mehmet Topal, Hasan Ali, Barış, Elif'e. Ah, Elif'e gelmedi. Başka değişiklik yapsak mı? Ayev çıksın, Valbuena girsin. Bir değişiklik hakkımızı daha kullanalım. Belki Valbuena'yla böyle kanattan hızlı bir şekilde sokuluruz. Tabii benim de acemiliğime geldi. Biraz daha oyuna hakim olsam belki bu maç biraz daha farklı olurdu. Size daha güzel atak varyasyonları izletebilirdim ama olmadı. Soldado neyi bekliyorsun? Rakip geldi önünden, aldı topu gitti yani. Neyi bekledin anlamadım. Keşke biraz daha hızlı olsaydın orada ama Soldado da artık iş işten geçti. Yaş olmuş 33. Ağırlaştı iyice. Çok bir şey beklememek lazım bu sezon ondan. Hasan Ali bas orada. Bak yine. Kanatta kim varsa beke geri dönüp bekten de bir ara pas veya havadan pasla boşluk bulmaya çalışıyor. Bütün taktik bu. Diğer maçlarda da böyleydi. Yani takım anlayışıyla alakalı değil, hep böyle neredeyse. Mehmet Ekici, oh aman aman. Ayağını kırdınız ya adamın. Kalkamadı yarım saat. Zaten 6 ay sakatlanıyor. Çıkıyor bir yarım oynuyor. Yarı yani 45 dakikası da oynuyor bir maçın. Sonra yine yatıyor. Aman, kayarak müdahale edildi. Alamadık. Aman aman. Oh oh, aralardan ne güzel geçti ya. Ne güzel geçti o öyle ya. Hiçbir şey yapamadık gerçekten. Elimiz kolumuz bağlı kaldı. Ve durum 2-0 oldu bu golle birlikte. Evet, tekrar ekranlara geldi Galatasaray'ın golü. Ve şimdi hızlı gelişmeye çalışan bir Fenerbahçe atağı. Ama ne kadar hızlı. Evet, çok iyi kapanıyorlar. Belki de süperstar zorluk olduğu için böyledir. Yani bu kadar iyi kapanan dünyada herhalde bir Atletico Madrid var. Başka var mı bilmiyorum. Açması da çok zor. Aman aman. Heh. Sanki böyle zorluk seviyesinden dolayı normalde ikili mücadeleye girdiğinde alamayacak oyuncular bile bizden top kapıyormuş gibi düşünüyordum derken. Evet, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı bu maç. Ama benim ilk izlenimim olumlu yönde gerçekten. PES 2019 fizik mücadelelerin yüksek olduğu, çimlerin eskisine oranla çok daha iyi gözüktüğü ve genel itibariyle oynanabilecek bir oyun. Ben ne FIFA'da ne PES'te MyClub'dır, işte Ultimate Team'dir, online modlara hiç önem vermiyorum. Benim için tamamen önemli olan kariyer modu, genç oyuncuları geliştirmek, güçsüz bir takımı dünya kulübü haline getirmek tarzı şeyler benim ilgimi çekiyor. Bu yönde de istenileni verebilecek detaylar olduğu sürece oynanabileceğini düşünüyorum. Bu videomuzda PES 2019'a bir ilk bakış yaptık. Türk takımlarının lisansları ne şekilde yapılmış, oyunda ne şekilde yansımış, Şükrü Saracoğlu atmosferi nasıl, bunlara baktık. Ve ben açıkçası dediğim gibi ilk izlenimimin PES 2019'a yönelik olumlu olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen videolarda başka oyunlarla tekrar karşınızda olma ümidiyle diyelim. Herkese iyi oyunlar.